Ayrım 17.
Zaten ilk birkaç darbede yere düşmüştüm. Tam da ranzanın ayağının dibine. Gardiyanlar habire vuruyorlardı ve ben ranzanın altına sürükleniyordum. Birden bir postal şurada böğrüme patladı. O ara nefesim kesildi. İşte o zaman dünya ile tüm bağlarımın koptuğunu sandım. Tekmenin şiddetiyle ranzanın altına yuvarlanmışım. Kendime geldiğimde ranzanın altında yattığımı gördüm ve orada kalmayı yeğledim. Abuzer bayrama bakarak kafasını iki yana salladı. Bir zamanlar benim de başımdan böyle bir olay geçmişti dedi. O zamanlar yine bir meyhanede çalışıyordum. Vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Meyhanenin kapanması gerekiyordu. Ama o akşam müşteriler nedense kalkmak bilmiyorlardı. Meyhanedekilerden birkaçı kör kütük sarhoş bir haldeydiler ve zaman zaman yerlerinden fırlayıp nara atıyorlardı. Bu işi baştan ne güzel sırayla gerçekleştiriyorlardı. Ben de ortalarına geçmiş, sıralarını karıştırmamaları için onları tıpkı bir koro şefi gibi yönetiyordum. Bu işi de bayağı iyi başarıyordum ki yan masalar beni alkışlıyorlardı. Hatta bu işi öylesine benimsemiştim ki ara sıra narasını beğenmediğime yeniden nara attırıyordum. Ancak nasıl oldu anlayamadım, birisi sırasını karıştırdı. Benim bütün ısrarlarıma karşılık sıranın kendisinde olduğunu iddia ediyordu. Doğal olarak da diğerleri buna itiraz ettiler ve ortalık bir anda karıştı. Meyhanedekilerin yarısı sıranın onda, diğer yarısı da onda olmadığını iddia ediyorlardı. O arada bir tokat şaklaması duyuldu. Arkasından tabaklar, çatallar, bıçaklar havada uçuşmaya başladı. Meyhanedeki herkes kendi grubuyla birlikte kavgaya girmişti. Bu durumda benim bir koro şefi olarak tarafsız kalmam gerektiğini düşündüm ve en dipteki masanın altına oturup kavganın sona ermesini bekledim. Bir müddet sonra polisler gelerek kavgacıları toparladılar ve karakola götürdüler. O kargaşada masanın altına bakmak kimsenin aklına gelmemişti. Böylece o gece karakolda sabahlamaktan kurtuldum. Zaten o gece de oradaki görevimden istifa ettim. Demek bazen altlar üstlerden daha emin olabiliyor. Abuzer'in anlattıkları bitince Mehmet Ali ayağa kalkarak bütün koğuştakileri tek tek dolaştı, durumlarını sordu. O zaman alt köşede kolunu tutup inleyenin Adanalı olduğunu gördü. Mehmet Ali ona yardım ederek kendi yanlarına getirdi. Ne oldu sana böyle Adanalı dedi. Bugün artık doktora falan çıkartmaz bunlar kimseyi dedi. Sabah ne yapıp ederiz seni yollarız. Çok mu sancıyor? Bayağı kötü diye cevap verdi Adanalı. Zaten az acısı aldırmam. Öyle ufak tefek şeylerde suratımı buruşturmam ben. Bu gece senin yanında sırayla nöbetçi kalırız dedi Bayram. Seni yalnız bırakmayız. Adanalı'nın suratı acıyla geriliyordu. Sanki sizin durumunuz çok iyi de dedi. Bir de benim yüzümden mi boş yere ızdırap çekeceksiniz? O gece koğuşta sabaha kadar ranzalardan inlemeler, uykuda haykırışlar kesilmedi. Adanalı acıdan sabaha kadar gözünü kırpmadı. Mehmet Ali, Bayram ve Mesut sırayla Adanalı'ya arkadaşlık ettiler ve onun acısını paylaşmaya çalıştılar. Abuzer'in sırası Mehmet Ali'den sonraydı. Abuzer öyle derin bir uykuya dalmıştı ki Mehmet Ali onu uyandırmaya kıyamadı. Onun yerine kendisi Adanalı ile sohbet etti. Sabah uyanır uyanmaz Abuzer Mehmet Ali'ye neden kendisini uyandırmadığını sordu. Unuttun mu dedi Mehmet Ali gülümseyerek. Burada herkes birbirine gerekli. Sayımdan sonra Mehmet Ali komutanın yanına çıktı ve uzun tartışmalar sonucu Adanalı'nın hastaneye gönderilmesini kabul ettirdi. Akşam üzeri Adanalı geri döndüğünde kolu alçı içerisindeydi. Sadece bir yerden kırılmış diyordu Adanalı. Abuzer buna da şükretmelisin dedi. Benim bir arkadaşım çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşmüş, kolu köprücük kemiği kırılmış, kafası da çatlamıştı. Ayrıca evli ve dört çocuk babasıydı ve sigortası da yoktu. Aşağı düşünce onu bir arabaya koymuşlar, hastane dolaştırmışlardı. Sigorta hastanesi onu sigortalı olmadığı için diğer birkaç hastanede bu bir inşaat işçisi, nasılsa bunun parası yoktur ve burada yatma masraflarını ödeyemez diyerek kabul etmemişlerdi. En sonunda getirdikleri hastanedeki doktor hala bir doktorun parasız insanları da tedavi edip iyileştirmesi gerektiğini unutmamıştı. Arkadaşımızı derhal hastaneye yatırıp bütün gün ve gece boyunca başından ayrılmayarak acılarını hafifletmiş, günler boyunca kendisiyle ilgilenmiş ve yeniden sağlam bir insan haline döndürmeyi başarmıştı. Benimle birlikte hastaneye dört kişi daha geldi dedi Adanalı. Onların da vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar vardı. İçlerinden birinin durumu bayağı ağırdı. O arkadaşın kafasına inen darbeler yüzünden beyin sarsıntısı geçirdiğini söylediler. O hastanede kaldı. Şartlar çok ağır dedi Mehmet Ali. Burada yaşamanın bedeli ağır. Çok büyük mücadele ve güç istiyor. Yalnızca kendimizi ayakta tutmak yetmez bizlere. Çevremizdeki arkadaşların da ayakta durmasını sağlamalı ve vahşete tapanların onları güçsüz düşürüp onurlarından gram gram çalıp küçültmelerine, diz çöktürmelerine izin vermemeliyiz. Direnmeyi ve savaşmayı anlatmalıyız onlara ve sonunda kazanmayı öğretmeliyiz. Yaşamı ne pahasına olursa olsun sevmeliyiz. Ama dimdik, ezilip büzülmeden bir yaşam bu benim kastettiğim. Uyuz kediler gibi bir köşede önüne bir takım artıklar atılmasını beklememeli bir insan. Ve yaşamı başkalarının çizdiği sınırlar içerisinde kabullenmemeli. Kendi mantığı ve doğru bulduğu yaşam tarzı için savaşmalı. Elbette ki saltanata alışmış efendiler buna izin vermeyeceklerdir, şimdi olduğu gibi. Onlar isterler ki kendileri gönüllerince yaşasınlar, her şeyin sahibi olsunlar, her şeyi hükmetsinler. Ama diğerleri yalnızca kendi tespit ettikleri alanda ve kendileri izin verdiği ölçüde yaşamlarını sürdürsünler. Ezilmek, sömürülerek, aşağılanarak. Biz de diyoruz ki, ey kan emici efendiler, biz sizin efendiliğinizi tanımıyoruz ve sizin bizim kanımızı emmenize ve iliklerimizi sömürmenize karşı çıkıyoruz. Biz yaşamı seviyoruz ey kan emici efendi, hem de senin sevdiğinden çok daha fazla seviyoruz. Bu yüzden de yaşamı senin çizdiğin sınırlar içerisinde kabullenmiyoruz ve yaşamımızı senin izin verdiğin ölçüde sürdüremeyiz. İşte sana baş kaldırıyoruz ve 3-5 şiş göbeklinin milyonlarca insanı sömürüp ezemediği yepyeni bir dünya kurmak istiyoruz. İşte biz bunun için yaşıyoruz. Bedeli çok ağır, acılı ve meşakkatli de olsa böyle bir yaşamı seviyoruz ve savunuyoruz. Mehmet Ali konuşmasına ara verdi. Çevresindekilerden çıt çıkmıyordu. Konuşurken sesi farkında olmadan yükselmiş, bütün koğuşu kaplamıştı. Koğuştakiler ona doğru yaklaşmışlar, pür dikkat dinliyorlardı. Mehmet Ali pencerenin kenarına yaklaştı, pencereyi açtı. İçeriği dışarıdan kopup gelen soğuk rüzgar doldurdu. Hava soğuk dedi Mehmet Ali. Şu anda bu memlekette kim bilir kaç kişi bir köşede veya yanmayan bir sobanın başında soğuktan büzüşüp titreyerek sabahın olmasını, güneşin doğarak kendilerini ısıtmasını bekliyorlardır. Oysa gidip demeliyiz onlara, birleşip dünyayı titretmek varken bir köşede titreşmek niye? Gidip güneşi zapt etmek varken güneşin doğuşunu beklemek niye? Mehmet Ali yeniden sustu. Dışarısını seyretti. Gökyüzünde parça parça bulutlar dolaşıyordu. Bunların arasından çok uzaklardan zayıf ışıklı yıldızlar parlıyordu. Ay kara bulutların arasından bir gözüküyor bir kayboluyordu. Arada bir soğuk rüzgar esiyor, Mehmet Ali'nin sarı saçlarını yalayıp koğuşa doluyordu. Duvarın üzerindeki nöbetçinin avucunun içine sakladığı sigarasının ateşi çok küçük bir kor parçası gibi parlıyordu. Mehmet Ali dışarısını seyrederken uzaklara uçup gitti. Oğlunu düşündü. Karısı gözlerinin önünde canlandı. Anasını, babasını, kardeşlerini anımsadı. Can yoldaşları geçti bir bir gözlerinin önünden. Yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi. 21. O geceden 15 gün kadar sonra gardiyanlar bayramı götürmeye kalkıştılar. Koğuştakiler bayramın yeniden emniyete sorguya götürüleceğini hissetmişlerdi ve buna şiddetle karşı çıktılar. Koğuş tekrar ana baba gününe döndü. Sloganlar birbiri ardına haykırılıyordu. Cezaevindeki tüm mahkumlar kendilerine destek veriyorlar, koca cezaevi sloganlarla inliyordu. Gardiyanlar bayramı almaya çalışıyorlar, Abu Zer, Mehmet Ali, Mesut ve diğerleri bayramın üzerine kapanmışlar, bırakmıyorlardı. Adanalı alçılı koluna rağmen en önde gardiyanlarla dövüşüyordu. Bu dövüş yarım saat kadar sürdü. Sonunda bayramı çekip aldılar. Koridorda giderken de bayramı coplamayı sürdürdüler. Adet olduğu üzere bayramı doktorun odasına götürdüler. Burada güya doktor cezaevinden çıkartılmadan önce tutuklunun sağlık durumuna bakıp polise öyle teslim ediyordu. Doktor bayrama üstünü soymasını söyledi. Az önce yediği coplardan dolayı bayramın vücudu morluklar içerisindeydi. Doktor odada bayramı teslim almak için bekleyen polislere bayramın cop izleriyle dolu vücudunu göstererek pis pis sırıttı ve gördüğünüz gibi sapasağlam ve sağlıklıdır dedi. Polisler de doktorun bu sözlerine gülerek karşılık verdiler. Evet, hakikaten sağlanmış dediler. Kağıt imzalandıktan sonra bayram birinci şubeye götürüldü ve 15 gün boyunca ters askıdan elektriğe, tazikli soğuk su sıkmadan aç bırakmaya kadar her türlü işkenceyi uyguladılar ve 15 gün sonra tekrar cezaevine geri getirdiler. Bayramın zaten yer yer çürüklerle dolu bedeni, emniyetteki sorgulamadan sonra daha da kötüleşmişti. Omuzlarının arkası morarmış, vücudunun çeşitli yerleri elektrik kablosunun yanıklarıyla dolmuştu. Yüzü zayıflamış, gözlerine kan oturmuştu ve üstü başı perişan haldeydi. Cezaevi doktoru, karşısındaki genç tutuklunun bu görünüşünden memnun bir yüz ifadesiyle bayramın aynen cezaevinden götürüldüğü gibi sapasağlam geri getirildiği, vücudunun hiçbir yerinde darp ve başka bir ize rastlanmadığını belirten raporu imzaladı. Bu raporun bir nüshasını polislere verdi, bir nüshasını da dosyasına koymak üzere kendine ayırdı. Bayramın götürülmesi yeni bir açlık grevini başlatmıştı. Koğuşta başlayan bu eylem bütün cezaevine yayılmıştı. Yemekleri geri çevrilince komutan ertesi gün Abu Zer'le Mehmet Ali'yi odasına çağırdı ve bu davranışlarının nedenini sordu. Sorunun cevabı gayet açık dedi Mehmet Ali. Siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz. Olay bu kadar açıkken hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmanız anlamsız. Bu iş benim dışımda dedi komutan. Emniyetin buradan adam almasına ben karışamam. Bu konu yasayla düzenlenmiş. Mehmet Ali komutanın karşısında dimdik duruyor ve her zamanki sakinliğiyle tane tane konuşuyordu. Abu Zer ise sanki konuşmalarla ilgili değilmişçesine odadaki eşyaları gözleriyle inceliyor, arada bir komutanın yanındaki pencereden dışarıya göz atıyordu. Burada birbirimizi kandırmaya çalışmayalım komutan dedi Mehmet Ali. Sizler zincirin birer halkalarısınız. Sanki öbür uygulamalarınızda son derece insancıl davranışlar içerisindeymişsiniz gibi bu olaydan kendinizi böyle demagojik birkaç sözcükle sıyıramazsınız. Aylardır buradayız ve siz aylardır acımasız yöntemlerle, eziyetlerle bizleri sindirmeye çalışıyorsunuz. Ama şimdiye kadar siz de farkına varmışsınızdır ki bu iş o kadar kolay değil. Artık şunu hepiniz anlamalısınız. Bizler kaderin sürüklemesiyle bu yola girmiş insanlar değiliz. Bizler ne istediğimizi ve bunun nasıl gerçekleşeceğini biliyoruz. Peki bu açlık grevini daha ne kadar sürdüreceksiniz? Arkadaşımız dönene kadar. Komutan gardiyanları eliyle Mehmet Ali'yi götürmelerini işaret etti ve şöyle dedi. Madem öyle, sen de arkadaşın gelene kadar hücrede kal. Mehmet Ali götürülünce komutan bu kez Abu Zer'e döndü. Sen de aynı fikirde misin diye sordu. Abu Zer bu sırada yan tarafta duran ve kenarında çok küçük sökük bulunan deri koltuğa bakıyordu. Deri koltuğun sökük bölümünü ki bu sökük çok dikkatli gözlerle bakılınca görülebilirdi, komutana göstererek bakın dedi, deri koltuk buradan sökülmüş. Sen onu boş ver, soruma cevap ver. Abu Zer komutanın bu uyarısına rağmen söylediklerinde ısrar etti. Çok özür dilerim dedi. Size karşı saygısızlık etmeyi istemem ama bence bu hiç de önemsenmeyecek bir mesele değil. Bir komutanın odasındaki deri koltuk sökülürse yarın erlerin odasındaki sandalyeler kırılır. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi balık baştan kokar derler. Hem yarın öbür gün generallerden biri denetlemeye gelir ve bu koltuğu fark ederse hakkınızda olumsuz düşünceler gelişebilir. Komutan Abu Zer'in söylediklerini oldukça sakin bir biçimde dinledi ve yine sakin bir biçimde konuştu. Yahu Abu Zer misin nesin dedi. Bırak şimdi sen bunları. Sana ne benim odamdaki deri koltuktan, askeri disiplinden, denetlemeden? Bu bizim işimiz. Öyle demeyin diye itiraz etti Abu Zer. Bir vatandaş olarak çevremdeki her şeyle ilgilenmek ve gördüğüm aksaklıkları ilgili yerlere bildirmek benim görevimdir. Aslında her vatandaş böyle davransa birçok mesele kendiliğinden hallolur. Örneğin yolda yürürken bir vatandaş caddenin ortasına tükürse hemen gidip kendisine yaptığı yanlışlığı hatırlatmanız gerekir. Gerçi bazen olumsuz durumlarla karşılaşılabiliniyor. Örneğin bir gün caddede karşıdan karşıya geçerken otolara kırmızı ışık yanmasına rağmen bir araba hızla geldi ve neredeyse beni çeşitli parçalara ayıracaktı. Ben de vatandaşlık görevimi yaparak o arabanın arkasından kırmızı ışıkta geçmemesi gerektiğini bağırdım. Araba az ileride ani bir frenle durdu ve içinden 3 kişi indi. Bunlardan birinin elinde telsiz vardı. Öfkeyle üzerime yürüdüler ve niye yaygara yaptığımı sordular. Ben de kendilerine kırmızı ışıkta geçilemeyeceğini hatırlattım. Onlar da kendilerinin polis olduğunu söylediler. Bu durumda ben onlardan özür dileyerek onların görevleri icabı kırmızı ışıkta geçebileceklerini ve vatandaşlara çeşitli parçalara ayırabileceklerini söyledim. Ve bu davranışımla ikinci bir parçalanma tehlikesinden de kurtuldum. Komutan nedense bugün oldukça sakindi ve hiç sinirlenmeden Abu Zer'i dinliyordu. Abu Zer susunca konuşmam bitti mi diye sordu. Eğer vaksiniz varsa ve canınız yalnızlıktan sıkılıyorsa sizi eğlendirmek için biraz daha konuşabilirim diye cevap verdi bu soruya Abu Zer. Ve bir başka olayı anlatmaya başlayacaktı ki komutan müdahale ederek onu susturdu. Ve eğer dünya gevezeler şampiyonası düzenlenirse bu şampiyonaya Abu Zer'in mutlaka katılması gerektiğini, çünkü bu yarışmada birinciliği rakiplerine konuşma fırsatı bile vermeden kazanabileceğini söyledi. Abu Zer de böyle bir yarışmada ülkesine şeref dolu bir altın madalya kazandırmasının kendisini çok mutlu edeceğini uzun uzun anlatmaya girişmişti ki komutan artık yeter yahu diyerek Abu Zer'i susturdu ve hücre cezasına çarptırıldığını bildirdi. Abu Zer hücreye doğru ilerlerken yanındaki gardiyanları ülkesine altın madalya kazandırmak isteyen birisini komutanın neden hücre cezasına çarptırdığını bir türlü anlayamadığını anlatıyordu. Gardiyanlar Abu Zer'i içeri koyup hücrenin kapısını kilitlemek üzereyken Abu Zer onlara koridorda yüksek sesle konuşup koşar gibi yürümemelerini, çünkü bundan rahatsız olup uykusunun bölüneceğini söyledi. Hücrede gün boyunca kah uyuyor, kah volta atıyordu. Boş midesi kazınıyor, için için oyuluyordu. Hücrenin duvarları burada yatanların kazıdıkları yazılarla doluydu. Abu Zer bunları okuyarak zaman geçirmeye çalışıyordu. Yıkılacak bir gün duvarlar diye yazmıştı birisi. Bir başkası şunları kazımıştı duvara. Neredesin güneş, neredesin ışık, neredesin beyaz martı, neredesin ey insanlık? Bir başkası da bunun hemen altına cevap yazmıştı. Güneş ve ışığı başka yerde arama, onlar bizim içimizde. Bir başkası kargacık burgacık bir yazıyla etlerimi kopardılar, tırnaklarımı söktüler diye yazmıştı. Abu Zer de bir şeyler kazımak gerektiğini duydu ve şunları yazdı. Ey burada yatanlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu hücreleri ikinci gelişim ama sanıyorum daha çok geleceğim. Duvarın bazı kısımlarında burada kalanların günleri saymak için duvara çizdikleri çizikler vardı. Bir tanesinin altında şunlar yazılıydı. Bugün 83. çizgiyi çektim ve hala yaşıyorum. Onun yan tarafındaki çizgilerin altında şunlar yazıyordu. Bugün 68. gün. Dışarıda havalar nasıl bilmiyorum. Ama burası karanlık ve soğuk. Burada geceler yerini gündüzlere bırakmıyor. Mevsimler de değişmiyor. Yazmak için acelem yok. Nasıl olsa burada zaman çok. Abu Zer yazıların önünde durarak hepsini tek tek ama zaman geçsin diye ağır ağır okuyordu. Bir gün koridorda telaşeli ayak sesleri duydu. Hemen kapıya kulağını dayayıp dışarısını dinlemeye koyuldu. Dışarıda belli belirsiz sesler duyuluyordu. Hemen çıkartalım bunu buradan diyordu birisi. Öteki önce komutana haber verelim diye karşı çıkıyordu. Sus bağırma diyordu diğeri. Ortalığı ayağa kaldıracaksın. Gardiyanlardan birisi koridorun öbür ucuna doğru koştu. 4-5 dakika sonra ayak sesleri çoğaldı. Koridordakilerin sayısı fazlalaştı. Telaşiye gerek yok diyordu yeni gelenlerden biri. Herif yaşıyor. Gürültülerin çoğalmasından sonra hücrelerdeki mahkumlardan birisi demir kapısını yumruklamaya başladı. Ardından bütün mahkumlar kendi hücrelerinin kapılarını yumrukladılar. Hücrelerin bulunduğu koridor demir kapıların tok gürültüleriyle dolmuştu. Bir süre sonra Abu Zer yan hücrenin mazgal deliğinin açıldığını duydu. Ne oldu arkadaşımıza diye bağırıyordu hücredeki. Gardiyan sadece biraz fenalaşmış diyordu. Öyle büyütülecek bir şey yok. Öldürdünüz onu, öldürdünüz diye bağırdı hücredeki. Gardiyan bağırıp durma pis hain dedi. Eğer geberseydi geberdi derdim. Bunu sana söylemekten korkacak değilim. Bir komünist geberdi diye üzülecek halim de yok. Keşke hepiniz geberseniz de kurtulsak sizden. Mazgal deliğinin kapandığı duyuldu. Hücrelerin kapıları hala vuruluyordu. Bu kez karşı taraftaki hücrenin deliğinin açıldığı duyuldu. Açılmayla beraber bir tükürük sesi işitildi ve bir gardiyanın suratıma tükürmenin cezasını sana ödeteceğim diye haykırışı koridorda yankılandı. 3 saat kadar sonra koridorda yeniden ayak sesleri çoğaldı. Hücre deliklerinden birisi açılarak az önce götürülen mahkumun sağ olarak geri getirildiği gösterildi. Bu işlem 6-7 hücreye daha uygulandı ve kapıların yumruklanması yavaş yavaş azaldı. Sonunda tamamen kesildi. Bu olaydan 3 gün sonra Abu Zer'in bulunduğu hücrenin deliği açıldı ve bir gardiyanın suratı belirdi. Gardiyan önce bakışlarıyla içerisini taradı ve Abu Zer'e vaziyetlerinin nasıl olduğunu sordu. Burada anlatılacak pek bir şey yok dedi Abu Zer. Asıl haberler sende. Sen anlat ben dinleyeyim. Bugün açlığınızın 13. günü dedi gardiyan. Nasıl böyle dayanabiliyorsunuz şaşıyorum. Sizde hiç kafa yok. İnsan hazır yemek varken hiç aç durur mu? Ben sabah kahvaltısını kaçırınca öğleni zor bekliyorum. Abu Zer kapının yanına kadar geldi. Aman dostum dedi. Sakın sabah kahvaltılarını kaçırma. Yemeklerin içerisinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Gazetenin birinde okumuştum. Sabah kahvaltısını ihmal edenlerin kafaları daha az çalışıyormuş. Gerçi bunun sizler için pek bir önemi yok. Çünkü sizden istenen yeni bir buluş yapmanız veya var olan bir makineyi geliştirmeniz ya da sağlıklı düşünmeniz değildir. Siz yalnız size söyleneni yaptınız mı yeter? Ne demişler? Askerlikte emir demiri keser. Bu bakımdan sen sabah kahvaltısını kaçırdım diye fazla üzülme. Çünkü sizin kafanız çalışmasa da olur. İyice opsallayın yeter. Gardiyan Abu Zer'in bu sözlerine sert bir şekilde karşılık verdi. Bizim kafalarımızın çalışmadığını mı söylüyorsun sen şimdi? Elbette böyle bir şey söylemeyeceğimi bilmeni isterim. Her ne kadar iyi job sallamanın ya da iyi adam dövmenin bir insanın kafasını çalıştığı anlamına gelmeyeceği ortadaysa da herkes kendinden sorumludur. Denir ki arslanın kilitli olduğu yerde meydan tilkiye kalırmış. Bu yüzden sen işine bak ve sana güvenenleri mahcup etme. Gardiyan Abu Zer'e şaşkın şaşkın bakıyordu. Neler zırvaladığını anlamak çok güç dedi. Sen yavaş yavaş kafayı yiyorsun galiba. Bu konuda seninle hemfikir değilim dedi Abu Zer. Senin de bildiğin gibi 13 gündür bir şey yemiyorum. Gardiyan bir kez daha Abu Zer'in suratına anlamsız anlamsız baktı ve deliği kapayıp gitti. Abu Zer kapının yanında biraz daha durdu. Sonra hücrenin içinde yorulana kadar volta attı. 2 gün sonra Abu Zer'i hücreden çıkardılar, koğuşa geri getirdiler. Az sonra da Mehmet Ali'yi koğuştan içeri soktular. Abu Zer koğuşa girince gözleri bayramı aradı. Bayram alt ranzanın ucuna ilişmiş kendisine bakıyordu ama o eski canlı, neşeli Bayram'ın yerinde gözleri içine gömülmüş, durgun, soluk benizli ve donuk bakışlı biri oturuyordu. Abuzer Bayram'ın o halinden çok etkilendi. Yaklaşıp yanına oturdu. ''Neyin var senin çocuk?'' dedi. ''Ne oldu sana böyle?'' Bayram Abuzer'e baktı. Bir süre öyle kaldılar. Koğuşta büyük bir sessizlik hakimdi. Ne bir kimse konuşuyor, ne bir kimse yerinden kıpırdıyordu. Abuzer sorusunu yineledi. ''Neyin var senin çocuk? Ne oldu sana böyle?'' ''Çok kötü'' dedi Bayram kısık bir sesle. ''Çok kötüydü bu sefer. Göğsüm ağrıyor. Bir şey var burada. Kalbimin altında batıyor. Diken gibi bir şey.'' Kum torbasıyla vuruyorlardı. İşte o zaman oldu. Öyle bir acı duydum ki bayılmışım. Tekrar ayıldılar. Durmadan vuruyorlar, vuruyorlardı. Askıya alıyorlar, yeniden vuruyorlardı. Orasının çok acıdığını anlamışlardı ve durmadan aynı yere vuruyorlardı. Durmadan, durmadan vuruyorlardı. Abuzer Bayram'ı sırtından tuttu, yatağına yatırdı. Çeşmede bir havlu ısladı. Bayram'ın yüzünü, saçlarını, boynunu, kollarını, ayaklarını sildi ve üstünü battaniyeyle örttü. Bir süre sonra Bayram uykuya daldı. Uyurken sıkıntıyla terliyor, acıyla yüzünü buruşturuyordu. Cezaevinde haberleşme kanalları yeniden çalıştı ve açlık grevinin sona erdiği açıklandı. Bayram iki gün sonra yeniden ayağa kalktı ama eski neşesi ve canlılığı yoktu. Abuzer onu havalandırma saatlerinde bahçede gezdiriyor, her ihtiyacına yardım ediyordu. ''Toparla kendini'' diyordu Abuzer. ''Böyle hüzünlü surat sana yakışmıyor, beni de üzüyorsun.'' Açlık grevinin sona erdiğinin ertesi günü öğlen karavanasının içinde koca bir yün çorap çıktı. O sırada en önde Adanalı vardı ve çorabın çıkmasına sert bir tepki göstererek ''Bu ne?'' diye bağırdı. Fare surat neşeli neşeli gülerek ''Görmüyor musun çorap?'' diye cevap verdi. Adanalı fare suratın bu alaycı sözleriyle daha da hiddetlenmişti. ''Çorap olduğunu gördük!'' diye bağırdı. ''Karavananın içinde ne arıyor?'' Fare surat eskisinden daha fazla gülerek ''Çorap çorbası!'' dedi. Adanalı artık sinirlerine hakim olamıyordu. Çorabı tuttuğu gibi fare suratın yüzüne yapıştırdı ve ''O zaman bunu sen ye'' diye bağırdı. Fare surat sıcak çorbanın içinden çıkan çorabın yüzüne yapışmasıyla birlikte ''Yandım anam'' deyip koğuştan fırladı. Diğer gardiyanlar da koğuşun kapısını kilitleyip gittiler. Bu olaydan sonra Adanalı bir haftalığına hücreye kapatıldı. Fare surat iki gün boyunca ortalıkta gözükmedi. Üçüncü gün yine yağlı kara suratı kapının deliğinde belirdi. O içeriği gözetlediği sırada Abuzer lavaboda elini yüzünü yıkamış geri dönüyordu. Bir anda fare suratla göz göze geldiler. ''Afiyet olsun'' dedi Abuzer. ''Çorap çorbası güzel miydi bari?'' Fare surat Abuzer'e ters ters baktı, bir şey söylemedi. ''Sana kaç kezdir söylüyorum'' diye konuşmasını sürdürdü Abuzer. ''Çok dağınık ve disiplinsiz bir askersin sen. Bir gün düğmeni iliklemezsin, bir gün botlarını boyamazsın, bir gün sakal tıraşı olmazsın, bir gün çorabını karavana donutursun, akşamları copunla konuşursun, korkarım yakında donunu da kaybedersin sen. Ama cezasını da kendin çekiyorsun. Bir gün düğmeni iliklemediğin için komutandan dayak yiyorsun, bir başka gün unutkanlığın yüzünden çorabı suratına patlatıyorlar. Artık kendini toparla, arkadaşlarına da kötü örnek oluyorsun.'' Fare surat Abuzer'e kafasını salladı. ''Bunlar hep senin başının altından çıkıyor'' dedi.